Efendim merhabalar. Tarih 101'e hoş geldiniz. Uzun soluklu bir aranın ardından tekrar bir aradayız. Bıraktığımız yerden devam etmek için yine mikrofon başında buluştuk. İşte o bölüm geldi çattı. Bugün birlikte Viyana'ya gidiyoruz. Tarihi değiştiren bu yolculuğu anlatmaya başlamadan önce son bölümde nerede bıraktığımızı bir hatırlatmak istiyorum. Geçen bölümde Uyvar'da ve Kamaniçe'de Fazıl Ahmet Paşa'yla, Çehrin'de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yla zaferden zafere koştuk. Osmanlı orduları birçok muharebeden alnının akıyla çıkmış, artık kendine yeni hedefler koyabilecek bir ortamı oluşturmuştu. Bunun için iki önemli nokta bulunuyordu. Birincisi iyi bir hedef, ikincisi ise uygulayabilecek cesur bir lider. İşte bu bölümde ikisini de bulacağız. 1676'da sadaret makamına gelen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, himayesinde yetiştiği Köprülü Mehmet Paşa ve üvey kardeşi Fazıl Ahmet Paşa'nın ardından geldiği sadrazamlık makamında iz bırakmak isteyen bir isimdi. İşte bu doğrultuda attığı adımlar bizi bu çetrefilli yola sokacaktı. Artık mevzulara başlayalım. Fazıl Ahmet Paşa'nın Uyvar Seferi Osmanlı adına başarıyla sonuçlanmış, savaş sonunda Vasvar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi ise 20 yıl olarak belirlenmişti. Adet gereği anlaşma süresi dolmadan önce devletler anlaşmayı yenilemek adına müzakerelere başlıyordu o günlerde. Avusturya müzakereleri başlatmak için önce davranan devlet olmuştu. Tabii bunun uluslararası sebepleri de bulunuyor. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Avusturya o günlerde 14. Louis tarafından batı yönünden bir hayli sıkıştırılıyordu. Fransa ile savaş halinde olan Nemçeliler bir de doğuda tırnak içinde Osmanlı belasını yaşamak istemiyordu. Bu yüzden Avusturya İmparatoru Leopold'un kafasında Osmanlı ile barış anlaşmasını yenileyerek batı yönüne odaklanmak vardı. Bu doğrultuda İstanbul'a elçi Baron Christoph von Kulitz'i gönderdi. Ancak payitahtta durum çok farklıydı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hiç de Leopold gibi düşünmüyordu. Osmanlılar Leistan seferi sırasında kendilerine gelen İmre Tököli'yi ilk gelişinde seferde oldukları için reddetmişlerdi. Ancak artık Leh seferi bitmiş, Ruslara diz çöktürülmüştü. İtidalli Fazıl Ahmet gitmiş, fevri, atılgan, mağrur Merzifonlu Kara Mustafa gelmişti. İmre Tököli ikinci kez Osmanlıların kapısını çaldığında artık şartlar olgunlaşmıştı. Tarihe Kuruzlar adıyla geçen topluluk Osmanlılarla anlaşacaktı. Yeri gelmişken bu kavramı da açalım. Kuruzlar denilen bu topluluk Avusturya'dan o dönemin siyasetinden gayri memnun olan Macarları ifade eden bir kavram. Haçlılar anlamına gelmekte. 1681 Eylül'ünde Varat Beylerbeyi Hasan Paşa'nın komutasında Mihail Apafi ve Tököli'nin katılımıyla Vasvar Anlaşması'nı ihlal eden kaleler için sefere çıkıldı. Kaleler çok zorlanmadan Avusturya'dan alındı. Alındı alınması ancak Apafi ve Tököli arasındaki çekişmeler yüzünden birlikte aldı ve kaleler tekrar Avusturya'nın hakimiyetine geçti. Gerçekleşen bu seferler 1683'ün adeta ayak sesleri. Bu noktada işin diplomatik boyutunu da ele almamız gerekiyor. Devletler arası ilişki Viyana'ya giden yolda çok kritik bir aşama. Avusturya ile Fransa iki amansız düşman olarak savaş halindeydi. İki tarafta birbirinin aleyhine olacak her masada bulunuyordu. Fransa bir taraftan Osmanlı ile temas halindeydi. Osmanlıları Avusturya'ya karşı da kışkırtıyorlardı. Diğer taraftan Kuruz hareketinin maddi manevi destekliyorlardı. Hatta Lehistan Kralı Sobieski ile de Avusturya aleyhine ittifak halindelerdi. Yani Avusturya'yı dört koldan sarmaya çalışıyorlardı. Avusturya zor durumda görünüyordu. Batıda Fransızlar sıkıştırıyor, doğuda Osmanlı kılıçları biliyor, bu da yetmezmiş gibi Lehistan'da bir tehlike oluşturuyordu. Kuruzların da sıkıştırmasıyla Avusturya'nın hali tabiri caizse felaket. Fakat işte diplomasi bilimi nelere kadir. Bazen bir adam bir masa her şeyi değiştirebiliyor. Benedetto Odescalli, namı diğer Papa 11. Innocenzo. 1676'da papalık makamına gelen Benedetto'nun bir Haçlı birliği kurma hayali vardı. Bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar belki de Avusturya'nın canını kurtaracaktı. Kamaniçe Seferi olarak bahsettiğimiz Osmanlı-Leistan Savaşı devam ederken Leistan'a temsilciler göndererek Avusturya ile ittifak kurması yönünde çalışmalar yaptı. Leistan'da o günlerde kafalar bir hayli karışık. Fransa ile ittifak halindelerdi fakat Fransa Osmanlı'yı yeterince sıkıştırmıyordu. Bu da Lehlilerde bir memnuniyetsizlik yaratıyordu. Fransa'dan uzaklaşan Jan Sobieski, Kamaniçe Seferi'nin ardından Osmanlılarla birleşerek Rusya'ya karşı sefer planları yapıyordu. Fakat İstanbul'a gelen elçi Jan Gninski'ye devlet erkanı tarafından türlü aşağılamalar yapıldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 450 kişilik bir heyetle gelen elçiyi elçilik için çok fazla, İstanbul'u fethetmek için çok azlar şeklinde tiye alıyordu. Elçilik heyetinin atları Gümüşnallıymış. Merzifonlu'ya haber verilince sadrazam nal gümüş ama kafa kurşun diyerek lehleri küçümsemiş. Bu kötü tavır, tavizsiz tutum lehleri Osmanlı'dan da uzaklaştırıyordu. Bütün bu süreç Yan Sobieski'de Haçlı fikrine olumlu bir bakış yarattı. Artık Avusturya-Lehistan ittifakı kurulabilirdi. Bir diğer taraftan papalık makamı Osmanlılarla yakın olan Fransızlara da baskı yapıyordu. Din faktörünü öne sürerek Hristiyan Avusturya'nın bu zor durumunda Osmanlılarla birlik mi olacaksınız gibi bir ruh haliyle yaklaşıyordu. Fransızlar Osmanlı Viyana kapılarına dayanana kadar Osmanlı'yı kışkırtacak, ardından Avusturya ile ateşkes imzalayarak Avusturya'nın işini kolaylaştıracaktı. Sefer öncesinde ise İstanbul'da işler iyice kızışmıştı. Viyana, İstanbul'a yeni elçi olarak Albert von Caprara'yı göndermiş, Osmanlı'yı oyalamaya ve mümkünse barışı sağlamaya çalışıyordu. Diğer taraftan Fransa cephesinde elçi Neuntel merkezi Charles François gitmiş, Gabriel de Gilleragues gelmişti. Gabriel her yere rüşvet salıyor, sefer destekçilerini arttırmaya çalışıyordu. Aynı günlerde Caprara da bütün kozlarını oynuyordu. Hatta o kadar ki dönemin Şeyhülislamı Çatalcalı Ali Efendi'ye İslam şeriatı üzere boğazına bez bağlayıp aman diyene kılıç olur mu? Üzerine sefer caiz midir? Diye sorarak caiz değildir fetvasını almış, gerçekleşecek seferi gayrimeşru ilan etmeye, engellemeye çalışıyordu. Caprara nasıl bir mesai harcadıysa en son dayanamayıp biz emri şer'in deriz, siz kılıç dirsiniz demiş. Yani diyor ki biz diyoruz ki Kur'an kitap dini anlatıyoruz, siz yine de kılıç diye diretiyorsunuz şeklinde Osmanlılara isyan ediyor. Elçi yaptığı her görüşmeden sonra İmparator Leopold'e Osmanlıların barış yolunu kapattığını, artık kapıya dayanmak üzere olduklarını, bir an önce hazırlıklara başlamalarının gerektiğini bildiriyordu. Peki Osmanlı'da vaziyet nasıl? Burada iki isim ön plana çıkıyor. Merzifonlu ve Padişah 4. Mehmet. Sadrazam zaten sefer için yanıp tutuşuyordu. Fakat padişah o kadar da istekli değildi. Zira Avusturya'dan tavizler kopartarak Vasvar Anlaşması yenilenirse onun için kâfi olacaktı. Merzifonlu bu noktada devreye girdi. Sınırlardan Avusturya saldırılarına dair sahte mektuplar göndertiyor, kamuoyu oluşturuyordu. Fazlı Ahmet Paşa dönemindeki Avusturya seferinin sonunda St. Gotthard'da ağır bir yenilgi alınmıştı hatırlarsanız. Geçen bölümde anlatmıştım. Sadrazam bunu da kullanacak, St. Gotthard'ın lekesi ordunun üzerindedir. Bu lekeyi temizlememiz gerekir diyerek padişahı da sefere ikna edecekti. 1682 sonlarında devlet ricali ordularla birlikte Edirne'ye doğru yola çıktı. İstanbul'dan ayrılalı bir gün olmuştu ki bir fırtına sonucu padişahın, sadrazamın ve Şeyhülislam'ın çadırları devrildi. Yolculuğun 5. gününde de ordugahı sel bastı. Yaşanan olumsuzluklar bazılarına göre seferin hayırsız olacağının bir işaretiydi. Ordu ve devlet ricali Aralık 1682'de Edirne'ye varmıştı. Ancak iki taraf arasında savaş henüz kesinleşmemişti. Caprara burada son kez masaya oturup Osmanlıları ikna etmeye çalışacaktı. Seferi gözüne kestirmiş olan devlet erkanı ise olmaz şeyler istiyordu. Müzakerede bulunan Yeniçeri ağası bir kez daha barışın tek yolu Yalık Kale'nin teslimidir deyince Caprara da artık son noktayı koydu. Kale söz ile değil kılıçla alınır. Artık ağızlar değil kılıçlar çalışacak. Ülkenin her yerinden yola çıkan askeri birlikler Edirne'de toplanıyordu. 1683 Mart'ında artık yola revan olmak üzereydi. Burada gerçekleştirilen bir tören sırasında aşırı bir rüzgar çıkmış, ortalık toz duman olmuştu. Askerler arasında ise enteresan bir görüş bulunuyordu. 4. Mehmet'in sefere haremiyle çıktığı için uğursuzluk getirdiğine inanılıyordu. 1 Nisan günü hazırlıklar tamamlanmış, artık kaçınılmaz sona doğru resmi yürüyüşe başlanmıştı. Daha Edirne'den çıkarken kalabalıktan izdiham yaşanıyordu. Edirne'den Filibe'ye yapılacak bir haftalık yolculuğun 4 günü yağmurla geçti. Her köprü ve ova geçişinde izdihamlar yaşanıyor, münferit gerginlikler çıkıyordu. Haliyle böyle bir iklim ve ortamda İAŞ'e sorunları da baş gösteriyordu. Fırınlar bu şartlarda kurulamıyor, ekmek dahi yapılamıyordu. Hatta ordunun has ekmekçi başısı bu yüzden kovuluyordu. Bu denli kalabalığın olduğu bir seferde ise bazı kimseler enteresan bir tavırdaydı. Seferin tanıklarından ileride esir düşecek olan esiri Hasan'a göre rahatına çok düşkün olanlar vardı. Saray ve harem mensupları ayaklarını, dizlerini oğdura oğdura sefere gidiyordu. Bazı yeniçerilerin yürüyüş zahmetinden kaçmak için para verip at satın aldığını, böylece at nüfusunu gereksizce arttırdığını yazıyordu. Bu gibi küçük görünen detaylar Viyana önlerinde iyaşi sıkıntısı yaşayan Osmanlıların başını çok ağrıtacaktı. Ordu binbir zahmet içerisinde 17 Nisan'da Sofya'ya geldi. Avcı lakabıyla meşhur padişah 4. Mehmet burada da ava çıkmayı ihmal etmedi. Enteresandır, hayli zorlu bu yolculukta da çok defa ava çıkmaktan da vazgeçmiyor kendisi. Yaklaşık 2 haftalık zorlu bir başka yolculukla 3 Mayıs günü Osmanlı orduları büyük törenler eşliğinde Belgrad'a giriyor, padişahın gelişinin şerefine Belgrad Kalesi'nden toplar ateşleniyordu. Burası ordu için ana durak sayılan yerlerden birisi. Osmanlı ordusu burada ikmal iaşe sorunlarını, yolda yaşanan problemleri çözmeye çalışacaktı. Anadolu'dan gelen birlikler burada orduya yetişecek, Rumeli birlikleri burada orduya katılacaktı. Sınırlarda tutsak edilen Nemçe esirleri burada orduya teslim ediliyor, Avusturya'nın hareketlerine dair bir fikir sahibi olunuyordu. Bir enteresan detay da seferin müsebbiplerinden olan İmre Tökeli, Belgrad'a gelinceye kadar gizlilik içerisinde Viyana ile müzakere etmeye devam ediyordu. Osmanlı'nın Avusturya üzerine gidişinin netleştiği günlerde ise Haçlı İttifakı kurmaya çalışan Papa, dört tarafa mektuplar göndererek Avusturya'ya yardım topluyordu. Yakındakiler asker, uzaktakiler para yardımlarında bulunma vaatleriyle Avusturya'yı destekleyecekti. Bir enteresan vaka da bu noktada var. Hristiyan memleketlerine gönderilen elçiler bir bir destek bulurken Fransa'ya gönderilen elçi Nisan ayında Paris'e varmış fakat Ağustos ayına kadar kralın karşısına çıkartılmamıştı. Kendine en Hristiyan kral diyen 14. Louis o dönemlerde en Hristiyan Türk yakıştırmalarıyla karşı karşıya kalacaktı. Seferdeyken sadrazamlar özel işlerini takip ettirmek için bir kişiyi kapı ketüdası sıfatıyla padişahın yanına bırakıyorlar. Sadrazam kendisine yakın gördüğü Kadıköylü Mehmet Ağa'yı bu göreve atayarak padişahın yanında bırakacaktı. Malum bundan sonrasına padişah katılmıyor, Belgrad'a kadar geliyor. Viyana'nın ardından Merzifonlu'nun idam fermanı da bu isme verilecek. Mehmet Ağa fermanı alınca hüngür hüngür ağlayacaktı. 24 Mayıs'ta Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Serdar-ı Ekrem sıfatıyla ordunun başında Belgrad'dan ayrılacak. Yaklaşık bir haftalık inanılmaz zorlu bir yolculuk sonunda Ösek'e varacaktı. Yolculuk sırasında kesintisiz yağan yağmurlar sanki Osmanlı ordusuna engel olmaya çalışır gibiydi ama nafile. Efendim, geliyoruz meşhur vakalardan birine. Viyana'ya giden yolda çok kritik bir meşveret olduğu söylenir hep. Meşveret, kelime anlamı olarak danışma, fikir alma anlamına geliyor. Genelde sefer ve benzeri durumlarda devlet adamları arasında karar almak için aklın yolunu bulmak için gerçekleştirilen toplantıları ifade eder. İşte Viyana'ya giden yolun en kritik aşamalarından birisi de bu meşveretlerden biriydi. Toplantıya Kırım Hanı Murat Giray, Padişah'ın akıl hocası Vani Mehmet Efendi, Şam Beylerbeyi Sarı Hüseyin Paşa, Rumeli Beylerbeyi Küçük Hasan Paşa, Anadolu Beylerbeyi Osman Ahmet Paşa ve birçok devlet adamı daha katılıyordu. Seferin nihai hedefi burada belirlenecekti. Vani Efendi uzun uzun konuşmuş, sonunda lafı olmayacak şekilde Viyana'ya getirmişti. Merzifonlu Kara Mustafa işte bu noktada sazı ele aldı. Her ne kadar sefere yanık kale ve komaran için çıktıksa da buraları almakla memleket fethetmeyeceğiz. Sadece kale alacağız dedi. Viyana'yı kuşatmayı ne dersiniz diye sordu. 3 kere sağa, 3 kere sola baktı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Şam Beylerbeyi Hüseyin Paşa'ya döndü. Ağzın bağlı mıdır? Niye konuşmazsın diye çıkıştı. Hüseyin Paşa gönülsüz bir tavırla ferman sizden, hizmet bizden demekle yetindi. Bu toplantılarda asgari müştereye ulaşılamazsa, yani neredeyse herkes fikir birliği edemezse bu gönülsüzlüğün alameti olarak görülüyordu. Uzun sessizlikle tam olarak bu gönülsüzlüğü sergiliyordu. Toplantıdakiler sadrazamdan çekiniyor, ona düşman olmak istemiyorlardı. Fakat bu sessizliğe dayanamayan birisi oldu. Kırım Hanı Murat Giray. Han başladı konuşmaya. Eğer Viyana kuşatılırsa Nemçe'nin azılı düşmanı 14. Louis bile savaşı keser, yardım eder. İyisi mi yanık kale ve komarana gidelim. Yakıp yıkalım. Viyana'yı savunmasız bırakalım. Burada kışlar, ilkbaharda Viyana'yı rahatlıkla alırız dedi. Merzifonlu bu muhalefete hayli sinirlense de daha henüz çıkılan bir seferde Kırım Ağanı'nı küstürmek büyük yanlış olur diye düşünerek çok da ses etmedi. Fakat tek çatlak ses ondan da gelmeyecekti. Meşveretin ardından tecrübeli Budin valisi İbrahim Paşa'yı huzuruna çağırıp onunla da görüştü. Paşa baba, Beç'e gidecek olduk, ne dersin diyerek onun da fikrini almak istedi. Beç o dönemlerde Osmanlıların Viyana'ya verdiği bir isimdi. 80'i aşkın yaşıyla tecrübe sahibi Paşa ise Kırım Hanı'nın söylediklerini tekrarladı adeta. Ona göre kafirler tek bir millet kabul edilmeliydi. İmparator Leopold bir feryat ederse dip köşe Frank memleketi ona akçe gönderirdi. İbrahim Paşa'dan da muhalefet gören sadrazam Paşa'yı bunaklıkla suçlayacaktı. Enteresandır, Merzifon'un ardından da İbrahim Paşa idam edilecek, iki şahsiyetin de kesik başı Edirne'de aynı yere defnedilecekti. Velhasıl sadrazam Viyana'ya giden yoldaki en kritik noktalardan olan Yanıkkale ve Komaran'da vakit kaybetmeden Viyana'ya gitme kararı vermişti. Merzifon da bu noktada çok ciddi bir kumar oynamıştı. Bedelini çok ağır ödeyecekti. Yolculuğa devam eden Osmanlı ordusu binbir zorlukla Viyana'ya giderek yaklaşıyordu. Arada önce Avusturya ordularıyla çarpışılıyor, neredeyse hiç sıkıntı yaşamadan bunlar alt ediliyordu. Enteresan gelişme ise Temmuz'un ilk haftası yaşandı. Öncü Nemçe ordu grubundan birisi görece küçük Osmanlı Tatar Birliği ile karşılaşmış ve hezimete uğramıştı. Tabiri caizse ayakları kıçlarına vura vura Viyana'ya kadar kaçan askerler Osmanlılar Viyana'ya geliyor diye şehri velveleye verdi. Şehirde inanılmaz bir panik havası oluştu. O kadar ki İmparator Leopold bu olay üzerine hamile eşi ve saray erkanı ile birlikte Viyana'dan arkasına bakmadan kaçtı. Kuşatmanın ilk gününden son gününe kadar ülkenin lideri, imparatoru başkentte bulunmayacaktı. Merzifonlu sefere çıkarken padişaha sen Gotthard'ın intikamını alacağız, Yanıkkale Komran'a gideceğiz diyerek icazet almıştı. Fakat sefer sırasında değişen kararlarla artık bambaşka bir yola girilmişti. Bu haberi padişaha erkenden göndermeyerek bir kurnazlık yaptı. Viyana'ya bir haftalık mesafe kala padişaha Viyana'ya gittikleri haberini verdi. Viyana'ya gidildiği haberini alan padişah şaşkınlık içerisindeydi. Kastımız Yanık ve Komaran kalelarıydı. Beç kalesi dilde yoktu. Ne acep paşa saygısızlık edip bu sevdaya düşmüş. Hoş imdi Hak Teala asan getire. Lakin mukaddem bildireydi rıza vermezdim. Yani padişah diyor ki bizim yola çıkış sebebimiz Yanık ve Komran'dı. Hiç konuşmadık bile Viyana'yı. Ne alaka böyle bir saygısızlık yapmış oralara gitmiş. Ha artık diyor Allah yardımcıları olsun. Fakat bilseydim buna izin vermezdim diyor. Sadrazam Tatarların ve öncülerin başarılarıyla özgüven doluydu. 9 Temmuz'da tuğulları ve Yeniçerileri ertesi gün gideceği Altenburg'a önden gönderiyordu. Ve haftalarca türlü zorluklar içeren çetrefilli yolculuğun sonunda artık ufukta Viyana beliriyordu. 13 Temmuz günü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana'ya yaklaşmış, hatta surları keşfetmek için bir gezintiye çıkmıştı. Viyana'da ise durum korkunçtu. İmparatorun şehirden kaçmasını takip eden hafta tam 60 bin Viyanalı şehri terk etti. Ne şehri savunulacak ordular hazırdı ne de silahlar. İşte böyle bir manzarada Osmanlı orduları 14 Temmuz günü Viyana kapılarına kadar gelmiş, Kızıl Elma'ya ulaşmıştı. Devlet tarihinde ulaşılabilen en son noktaya gelinmişti. Orta Avrupa'nın kalbi olan Viyana'nın surları önündeydi Osmanlı. Geri hizmetlerle birlikte yaklaşık 400 bin adam haftalarca burada çarpışacaktı. Çadırlar kuruldu, planlar ortaya serildi, İslami geleneklerden dolayı önce teslim teklifinde bulunuldu. Teslim teklifi ya İslam ya da haraç diyordu kısaca. Eğer kabul edilmezse aramıza kılıç girer diye tehdit ediliyordu. Şehrin savunmasından sorumlu Ernst Rüdiger von Starhemberg bu teklife cevap vermedi. Zaten cevap verecek durumu da yoktu. Şehirde üst üste ikinci kez yangın çıkmış, yangın kraliyet baruthanesinin 40 adım kadar yakınına ulaşmıştı. Ateşler baruthaneye ulaşırsa tarih bambaşka yazılırdı. Fakat savunmacılar 40 adım kala ateşi durdurmayı başardı. Osmanlı ordusu surların dışında metris kazmaya başladı. Metris bugün savaşta siper dediğimiz ateşten korunma amacıyla kazılan hatların ilkel hali. Bu metrisler üzerinden ilerlemek için de zigzag şeklinde sıçan yolu denilen hatlar oluşturuluyor, şehir surlarına yaklaşılıyordu. Yani şöyle düşünün, karşınızda surlardan ateş eden yüzlerce, binlerce insan var. Sizin de bu surlara yaklaşmanız lazım. İşte bu noktada askerler şunu yapıyordu. Önce bir çukur kazıyor, daha sonrasında zigzag şeklinde toplardan, tüfeklerden çok etkilenmeyecek bir yol açıyor ve bir sonraki siperi oluşturmak için yol arıyordu. Yani adım adım surlara yaklaşma gayesi bulunuyordu. Osmanlıların bu adımına karşılık Nemçi askerleri de huruç denilen bir saldırı türü gerçekleştiriyordu. Şehirden ani şekilde ok gibi fırlayarak bu siperleri kazan askerlere yapılan saldırılara da huruç deniyordu. Osmanlılar doğal konum itibarıyla şehri güney ve doğu yönünden kuşatmıştı. Şehrin hemen kuzeyinde bulunan küçük bir adacık olan Prater adası da alınmış, Viyana'nın dışarıyla irtibatı inanılmaz derecede azaltılmıştı. Fakat ilk günden itibaren bazı elem verici hadiseler de yaşanıyordu. Rumeli Beylerbeyi Küçük Hasan Paşa bir top güllesiyle vurularak şehit edilmişti. Yanındakilerin de kimisinin kolunu, kimisinin bacağı kopmuştu. Bir diğer üzücü hadise ise şehre birkaç saat uzaktaki Perchtoldorf semtinde yaşandı. Osmanlı ordusundan bazı gönüllüler buraya giderek halka aman vereceklerini, yani bağışlanacaklarını söyleyerek teslim olmalarını sağlamış, ardından onlarca erkeği kılıçtan geçirmişti. Kadın ve kız çocukları ise köle olarak alınmıştı. Nispeten kuşatmanın ilk haftaları Osmanlı ordusunda çok ciddi problemler yoktu. Hava şartları, kuşatma zorlukları, düşman saldırıları derken daha önce defalarca kez yapılan kuşatmalardan birisi gibi ilerliyordu. Hatta Viyana'dan gelen bazı haberlerin askerleri memnun ettiğini bile söyleyebiliriz. Şehir uzakta bulunan Nemçi ordusuna haber gönderip yardım istemeye çalışırken ulaklar Osmanlılar tarafından yakalandı. Ulak şehirde 15 bin civarında askerin bulunduğunu itiraf etti. İmparator Leopold'un kuşatma başlamadan bir hafta önce yüzlerini yırtıp saçlarını yolarak Linz şehrine doğru kaçtığını söylüyordu. Bir başka ulak şifreli bir mektubu taşırken yakalandı. Mektupta Lorient Dükü Charles Leopold imdat ordusunun yakında Viyana'yı kurtarmaya geleceğini yazıyordu. Fakat mektup deşifre edilemedi. Ulak yakında şehrin teslim olacağını söyleyerek canını kurtarmaya çalıştı. Çünkü o günlerde güzel haber verdiğiniz zaman hayatta kalma ihtimaliniz daha yüksekti. 26 Temmuz'da mektup bir oka sarıldı. Üzerine de sadrazam tarafından şehrin durumunun bilindiğini, teslim olmalarını öğütleyen Latince bir not eklendi. Günler geçtikçe iki tarafında psikolojik sınırları zorlanıyor, savaş daha kanlı hale geliyordu. Osmanlılar düşman siperlerine yaklaştıkça silah arkadaşlarının mızrak ucundaki başlarını görüyor, öfke ve umutsuzluğa kapılıyordu. Merzifonlu vaziyetin farkında olarak her gün mehter marşları çaldırıyor, sürekli siperleri geziyordu. Lağım savaşları da artık başlamıştı. Lağımcılar yer altından kazılarla şehir duvarlarını yıkmaya çalışacak, savunmacılar ise onlara karşı koyarak başarısızlığa sürükleme gayretine girecekti. Hatta Viyana kentinde o dönemde profesyonel lağımcılar bulunmuyordu. Halk arasından gönüllüler seçilmişti. Viyana'nın durumunu buradan da daha net görebiliriz. Halk o günlerde kendi aralarında çeteler oluşturacak, Osmanlı ordusuna huruç saldırıları gerçekleştirecekti. Üniversite öğrencisi ve çeşitli meslek erbabının saldırıları şehir için güvenlik tehdidi oluşturunca komutan Starhemberg tarafından yasaklanacaktı. Şehre saldırılar devam ederken sadrazama çok önemli bir mektup geldi. Tuna'nın öbür yakasında ileri harekatta bulunan isimlerden Kör Hüseyin Paşa, Sobieski'nin on binlerce kişilik ordusuyla Viyana'yı kurtarmak için yola çıktığını yazıyordu. Lorient Dükü Karl da on binlerce Nemçi askerini birleştiriyor, Viyana'ya doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu. Merzifonlu mektubu aldığında kimsenin bu haberi duymamasını istedi. Çünkü yayılacak bir haber huzursuzluk çıkartabilir, kuşatmayı aksatabilirdi. Günler birbirini kovalıyor, siperlerde, lağımlarda iki tarafın askerleri canlarını ortaya koyarak çarpışıyordu. Zaman zaman şehrin kapılarına kadar yaklaşabilen tek tük Osmanlı asker gruplarını müdafacılar püskürtmeyi başarıyordu. Sadrazam askeri yüreklendirmek için siperlerde altın dahi dağıtmaya başlamıştı. Bu sırada enteresan bir olayda Osmanlı ordusuyla beraber kuşatmaya getirilen Nemçe elçisi Kunitz'in yaptıklarıydı. St. Ulrich Varoşu'nun 100 metre ilerisinde göz hapsinde tutulan Kunitz, İskoç kapısı tarafına lağım atılacağını tahmin etmişti. Garnizonu uyarmak isteyen Nemçe elçisi Yakup Haydar ya da Yakup Haydar da olabilir, Yakup Haydar adlı uşağını Türk kıyafeti içerisinde kente sokmayı başarmıştı. Humbara ateşi yüzünden çok kayıp veren Osmanlıların bu nedenle lağımlara başladığını ve lağım dehlizlerinin inşası için Efrak Voyvodası'nın Schönbrunn ormanlarından harıl harıl kereste sağladığını belirtiyordu. Osmanlı lağımları patladıktan ancak bir gün sonra 24 Temmuz'da bu mektup yerine ulaştı. Kunitz'in ajanı ise dönüş yolunda Osmanlı askerlerine yakalandı. nöbetçilere efendisi için şarap almaya çıktığını söyleyip rüşvet vererek kurtulsa bile şehirden Kuritz'e gönderilen cevabı yok etmek zorunda kalmıştı. Viyana tam da kanlı hendek mücadelesinin başlayacağı bir vakitte dışarıdan yalatılmış bir hale gelmişti. Durumu bu şekilde tespit eden Dük Karl Sobieski'ye Osmanlıların artık kaleye çok yaklaştığını ve her an bir kazayla Viyana'nın düşebileceğini yazıyordu. Avusturyalıların haberleşmesini sağlayan Kunitz ise bu olaydan sonra tamamen göz hapsi altına alındı. Kuşatmada bir ay geride kalırken önemli adımlardan birisi atıldı. Şehre giriş anahtarlarından olan Burg tabyası Osmanlıların eline geçiyordu. Ancak o günlerde Viyana kaynaklarının öğrendiği bilgiye göre 10 binin üzerinde Yeniçeri şehit olmuştu. Vaziyet gitgide zorlaşırken şehirde moraller bir nebze olsun yükseliyordu. Yeniçeriler yakalanınca kafire ganimet olmasın diye üzerindeki altınları beze sarıp yutuyormuş haberleri yayılıyordu. Öldürülen Yeniçerilerin karnı deşiliyor, gerçekten de bazısının midesinden altın çıkıyordu. Karın deşmek savunmacılar arasında yaygın bir gelenek haline gelecekti. Ağustos sonlarında işler daha da fena hale geldi. Kıtlık, dizanteri ve diğer hastalıklar iki tarafı da artık mahvediyordu. Osmanlı ordusunda sorunlar daha da derindi. Bazı çavuşlar gizli yollardan sığırları şehirde yaşayanlara satmaya başlamış, 3 Ermeni ekmekçinin şehirdekilere gizli yollardan ekmek sattığı haberi alınmıştı. Avusturya kaynakları Ramazan'ın ilk sahurunda düşman eline geçen Yeniçerilerin sarhoş olduğunu yazıyordu. İki taraf da artık zamanın daraldığının farkına varmaya başlamıştı. Şehrin dayanacak gücü kalmamış, imdat ordusunun bir an evvel gelmesi için adeta yalvarıyorlardı. Osmanlı ordusu ise kuşatma uzadıkça gayretini kaybediyor, türlü disiplinsizlikle uğraşıyordu. Bu atmosferde Viyana'yı umutlandıran haber çıka geldi. Ağustos sonlarında imdat ordusunun gelmek üzere olduğu haberi şehre ulaşıyordu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise geri çekilmektense cesur ordusuyla imdat kuvvetlerine karşı savaşmayı yeğliyordu. Merzifonlu o günlerde Erdel Kralı Mihail Apafi ile, ki kendisinden önceki bölümlerde de bahsetmiştik hatırlarsanız, Apafi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdel Kralı'na şehri birkaç gün içinde almayı umduklarını söylüyordu. Kuşatmayla ilgili fikrini almak isteyince Apafi pek güzel cevabını verdi. Sadrazam cevaptan memnun olmayarak Apafi'yi sıkıştırınca kral sofraya gelen pilava ortasından mı kenarından mı kaşık sallanır diye sordu. Sadrazam tabii ki kenarından deyince Apafi döküldü. Viyana'yı ya en baştan hızlıca alacaktınız ya da alamayınca çekilecektiniz. En baştan yanık kale ve Komaran'ı alıp bir yıl bekleseydiniz çok daha kolay şekilde Viyana'yı alabilirdiniz dedi. Sadrazam ise mağrur bir tavırla sen nemçeden korkarsın. Var git yanık kale altında zevkine bak diyerek Apafi'yi yanık kale civarına geri gönderdi. Eylül ayı başlarında artık bu işin hayırla bitmeyeceği sanki belli oluyor gibiydi. Defterdar Ahmet Paşa ölünce yerine Celep Hasan Efendi adındaki baş defterdar atanıyor fakat Hasan Efendi görevi kabul etmiyordu. Merzifonlu sinirlenip önce efendiyi tokatlıyor, hapse gönderiyor, ardından karardan vazgeçip siperlere yolluyordu. Yeniçeriler ise artık inşallah şu imdat ordusunun miğferleri yamaçlardan görünür de Allah'ın belası kuşatma kalkar diye homurdanıyordu. Böyle bir ortamda burçlara son saldırılar düzenleniyor, bir sonuç alınamayınca artık lağımlara odaklanılıyordu. Lağımlara tonlarca patlayıcı konuluyor, kazılar duyulmasın diye şehir aralıksız top atışına tutuluyordu. Artık son hızla sonuç alınmaya çalışılıyordu. Kuzeyde Kırım Hanı Murat Giray birkaç güne imdat ordusu şehre gelecek diyerek sadrazamı uyarıyordu. Merzifonlu daha önce zıtlaştığı Kırım Hanı ile ikinci kez karşı karşıya gelecek fakat bu sefer sonuçları çok daha ağır olacaktı. Hanın uyarılarına kulak asmayan sadrazam üzerine bir de Tatarları aşağılayınca Yan Sobieski'nin Leh ordusunun geçişini engellemekle görevli Murat Giray kılını bile kıpırdatmayacaktı. Murat Giray yanındaki imamın neden bir şey yapmıyorsunuz diye sorması üzerine ''Behey efendi sen bu Osmanlı'nın bize ettiği cevri bilmezsin. Bizi bir hale kodular ki yanlarında Eflak Boğdan keferesi kadar rağbetimiz kalmadı. Bu düşmanın cemiyet ve hareketini kaç defadır yazıp bildirdim. Düşman çok, mukavemet mümkün değil. Askeri ve topları metresten çıkaralım, iktiza ederse saf cengi edelim ve illa selamet yere gidelim.'' dedim. İnadından dönmeyip söz geçiremedim. Bu düşmanın defi yanımda işten değildi ve bilirim ki bu hal dinimize de düşmez bir ihanettir. Lakin gayret beni komadı. Anlarda görsünler kendilerin. Kaçak çelik adam imiş, Tatar kadrin bilsinler, diyecekti. 9 Eylül günü imdat ordusunu oluşturacak Leh ve Avusturya orduları Kırım kuvvetleri engellemeyince Tulin Ovası'nda birleşiyorlardı. Aynı gün Murat Giray'la Merzifonlu görüşmesi sonuçsuz kalmış, görüş ayrılığı giderilememişti. Osmanlılar artık çok yakında düşmanın karşılarına çıkacağını biliyordu. Nereden gelecekleri konusunda ise tereddütler vardı. Bazı birliklerin giriş yönü tespit edilememiş, önemli bir kısım ki on binlerce kadar Leh ordusunun nereden geldiği tam olarak anlaşılamamıştı. İki taraf da 11 Eylül günü farklı bir güne uyanıyordu. O güne kadarki en şiddetli top saldırısını gerçekleştiren Osmanlı ordusu derhal şehri almak istediğini gösteriyordu. Lağımcılar tabiri caizse soluksuz bir mesai yapıyorlardı. Osmanlı ordusundan firar eden Nemçeli bir askerse şehirdekilere Osmanlı ordugahının imdat ordusu yüzünden manen çöktüğünü, dayanmaları gerektiğini telkin ediyordu. Gerçekten de şehirden bazı Osmanlı birliklerinin tepelere doğru tırmandıkları görülüyordu. 11 Eylül akşamı hem şehirden hem de uzaklardaki imdat ordusundan fişekler atılıyor, sanki ertesi güne hazırlıklar yapılıyordu. O akşam bir çağın, zihniyetin, imparatorluğun son akşamıydı. Ertesi gün bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.